Ayrım 14, sayfa 171. İkinci bölüm. Hata payını en aza indirgemek. O kadar çok esrarengiz olgunun nedenini buluyoruz ki, bir şeyin bilinemeyeceğine inanmakta zorlanıyoruz. Ama yine de bilinemeyen, bilinemeyecek diye bir şey var. O da karşımıza geçmiş sakin sakin işine bakıyor. Henry Louis Mansion, yazar. Bazen kahvaltıdan önce 6 imkansız şeye inanmışımdır. Alice Harikalar Diyarında, Beyaz Kraliçe. Nava sesi duyunca sokağın karşısına geçti hemen. Karanlık olduğu için neyin düştüğünü göremedi. Ama bir insanın düştüğünden şüphelendiği için irkilmişti. Nava avluya girdiğinde çürük et kokusunu duyup olduğu yere çakılıp kaldı. Burnunu eliyle kapadı ve çöp tenekelerinin yanında duran ağzı açılmış torbaların arasından geçti. Önünden fırlayarak geçen fareleri de görmezden geliyordu. Sonra cesedi gördü. Kadın çırılçıplaktı ve saçı yoktu. Bir tek bacaklarının arasında tüyler vardı. Eli, kolu, bacağı o kadar garip açılarda duruyordu ki sanki oyuncak bir bebekmiş gibiydi. Bir zamanlar canlı olduğuna dair tek kanıt, karnındaki derin yaradan akan kandı. Nava ölen kadının başını yavaşça çevirdi. Yüzü acıyla gerilmişti ama kim olduğuna dair bir şüphe yoktu. Bu Julia Perlman'dı. Namı diğer alfa deneyi. Nava'nın yüreği daraldı. Koreliler başarısızlığı kabul etmezlerdi. Alfa deneyini teslim etmezse ya Nava'yı öldürteceklerdi ya da onu Ruslara teslim edeceklerdi. Nava birden kendini çok suçlu hissetti. Ölen zavallı kızı bir an bile düşünmemişti. Ne zamandan beri insanlıktan çıkmıştı? Ne zamandan beri sadece kendisini düşünüyordu? Ama bunları sorgularken bile Nava'nın içgüdüleri hala kendini kurtarmak için planlar yapmaya devam etmesini sağlıyordu. Zihni bir çıkış yolu arıyordu. Cebinden bir mendil çıkardı ve bununla Julia Perlman'ın yarasını sildi. Sonra da çöp torbasından bir parça koparıp mendili buna sardı. Aklına başka bir şey gelene kadar belki de bir kan örneği vermek Korelileri avuturdu. Sonra da bir anda ödü patladı. Ölü kız konuşuyordu. Julia söylemesi gerekeni söyledi. Şimdi dinlenme zamanı gelmişti. Şimdi. Bu kelimeyi düşündü. Ne kadar da saçmaydı. Ne kadar da önemli gelmişti ona. Ama zaman olmayınca 3,652 saniye sonra. Şimdi olmayacaktı. Şimdi olmayacaktı. Her an olacaktı. O saf, muhteşem her an. Orada koku da olmayacaktı. En azından bunun için şükredebilirdi. Julia son bir kez nefes aldı ve gözlerini açtı. Kane 4 saat içinde 360 dolar kazandı. Başta hedeflediği 267'den 100 dolar kadar fazlasını yani. Kalkıp gitmesi gerektiğini bilse de yapamıyordu. Kendine hep aynı şeyleri söyledi. Şansı açılmıştı. Kârdaydı zaten. Tüm kumarbazların söylediği en önemli cümleyi söyledi. Kötü eller gelmeye başladığında masadan kalkacağım. Ama sonra aptalca oynayıp 80 dolar kaybetti. 3 onlusunu alt etti ufak bir kentli rakibi. Sonra da kendisini yapmayacağına inandırdığı şeyi yaptı. Oyunda kaldı. 80 doları kaybettiğine o kadar sinirlendi ki kartlar çok kötü gelmesine rağmen sonraki 5 eli oynamakta ısrar etti. Çok kötü oynadığının farkındaydı ama duramıyordu. Saatler boyunca dikkatlice oynayarak biriktirdiği fişler azalıp yok oldu 30 dakika içinde. Son parasını da kaybedince Kane sessizce ayağa kalkıp gitti. Soğuk sokağa çıkıp ellerini sıcak tutmak için ceplerine sokunca dalga geçermiş gibi son kalan 20'liği eline değdi. Bunu harcamaya mecali kalmamıştı. Sarhoş olmak bile istemiyordu. Bunun yerine eve giden yolu uzattı. 2 saat boyunca yürürken soğuğun tadını çıkardı ve sürekli kendisini eleştirip kızıp durdu. Nasıl bu kadar aptal olabilirdi ki? Nikola'ya eve 12 bin borcu olması yetmiyormuş gibi bir de son 400 dolarını da kumarda kaybetmişti. Kane, Peter'ı başka deneylerine de katılıp para kazanıp kazanamayacağını merak etti. Kardeşinin oturduğu apartmanın dışında duran Jasper, bir dakika içinde beşinci kez saatine baktı. Saat 12:19:37 idi. David poker oynamaya gideli 7 saat olmuştu. Ses yakında geleceklerini söylemişti. Jasper tabancasını da getirmek istemişti ama ses getirmemesini söylemişti. O yüzden silahını evde masanın üstünde bırakmıştı. Saatine yine baktı. Saat tam 12:20 oldu. Zamanı geliyordu. Hava soğuk olmasına rağmen Jasper çok terliyordu. Yiyeceği dayaktan çekiniyordu. Daha önce de dayak yemişti. Mercy'deki görevliler dövmüştü onu ve sonunda da torazin enjekte etmişlerdi. Hiçbir sokak kavgasına karışmamıştı ve ayrıca bu akşam kimsenin ona ilaç vereceği de yoktu. Ama ses ona David'i korumak için bunu yapması gerektiğini söylemişti. O da buraya gelmişti. Geliyorlar. Şimdi rahatla. Hemen olup bitecek. Tam o anda büyük bir araba döndü köşeyi. Farları parlıyordu. Sürücü motoru durdurmadan arabadan atladı. Bir saniye sonra da Jasper'ın karşısında durmuş ona bakıyordu. Jasper midesine yumruk yerken Devrus'un adının Kozlov olduğunu hatırladı. Ciğerlerindeki hava boşaldı sanki bir anda ve Jasper iki büklüm oldu. Kozlov saçına yapışıp başını kaldırdı ve çenesine bir yumruk attı. Jasper'ın dünyası karardı. Kendine geldiğinde Jasper'ın bir yanağı kaldırımdaydı. Bir yanağı da Kozlov'un çizmesinin tabanını hissediyordu. Rus onun yüzünü eziyordu. Vitali sana bir mesaj iletmemi istedi Kane. Parayla kumar oynama, borcunu öde. Eğer paran varsa Vitali'ye borcunu öde. Çinlilere kaptırma, anladın mı? Kozlov yüzüne tüm gücüyle bastırınca Jasper bir cevap vermesi gerektiğini anladı. Tamam, tamam anladım. İyi. Kozlov ayağını çekince Jasper kafatasının genişlediğini hissettiğine yemin edebilirdi. Kozlov, Jasper'ın ceplerini karıştırarak bir cüzdan buldu. Cüzdanda $1 bulunca iğrenirmiş gibi bir eda ile bunu yüzüne attı. Ses Jasper'a buraya gelmeden cüzdanını boşaltmasını söylemişti. Kozlov Jasper'ın yüzüne doğru eğildi. 5 gün sonra görüşeceğiz dedi ve Jasper'ın ağzına bir yumruk attı. Jasper kafası kaldırıma çarpınca bayıldı. Tversky kapının sürgüsünü çekene kadar nefesini tuttu. Başarmıştı. Çantasını yere kendini bir sandalyeye attı. Gözlerini kapayarak son 30 dakikada olanları düşünmeye çalıştı. Aklı hızlı işliyordu. Bazen durup bir şeyi düşünüyordu, sonra hızla hatırlamaya devam ediyordu. Kendine gelmeye çalıştı. Her şey o kadar çabuk olup bitmişti ki bir içkiye ihtiyacı vardı. İçki dolabına gidip kendine 4 parmak viski koydu. Sonra da büyük bir yudum içti ve içki boğazını yakarken bunun tadını çıkarmaya çalıştı. Durduğu yerde içkinin geri kalanını da içti ve bardağını yine doldurdu. Sandalyesine döndüğünde dünya daha hoş göründü gözüne. Daha iyi dedi yüksek sesle. Çok daha iyi. İkinci içkisini de bitirince Tversky video kaseti videoya taktı. Sandalyesine geri dönerken bir içki daha aldı. Şişeyi yarıladıktan sonra eline aldığı siyah kumandadaki tuşlara titreyen parmaklarla bastı. Ekranda kendini seyretti. Bu parlak görüntü sanki onu büyülemişti. Zamanı ve tarihi söyleyip alfa deneyini tanıttı. Onu bir insan olarak değil de deneyin bir parçası olarak göstermek daha kolayına gidiyordu. O öldürdüğü biri değildi. Denek masada bilinçsiz de yatıyordu zaten. Sonra ona son doz ilacı da verdi. Ekranın bir köşesinde EEG'si görülüyordu. 4 çizgi yavaşça yükselip alçalıyordu. Başta teta dalgaları yükseldi hızla. Diğerleri çok az dalgalandı. Sonra EKG birden hareketlendi. Tüm dalgalar tırmandı. Tsunami gibi ekranı kapladılar. Kaseti yavaşlattı, gözlerini ekrandan ayırmadı. Nerede hata yaptığını ya da neyi doğru yaptığını anlamaya çalışıyordu. Ama görülecek bir şey yoktu. Olası olmayan sonuçları gösteren bir EEG çıktısı ve deneyin göz kapaklarının altında sanki fırlayacakmışçasına hızla hareket eden gözlerini gördü bir tek. Sonra kız kusup masadan düştü. Kamerada görünmüyordu artık. Boş metal masa görünüyordu bir tek. Bir düğmeye basarak videoyu normal hızında çalıştırdı. bir daha son sözlerini duymak istiyordu. Sesi açtı. Kaydın hışırtısıyla birlikte kızın fısıltısı korkutucuydu. 3 dakika 12 saniye boyunca konuştu. Konuşması sanki bir dönme dolaptaymış gibi kimi yerde hızlanıyor, kimi yerde yavaşlıyordu. Bazı söyledikleri anlaşılmasa da bazı kısımları çok açıktı ve her olası durum için ayrıntılı komutlar içeriyordu. 6 kere dinledikten sonra televizyonu kapattı. Oda birden sessizliğe gömüldü. Alfa deneyinin ilk sözleri çınlıyordu bu sessizliğin içinde. Öldür onu. David Kane'i öldür. Yanlış duyduğunu düşünmek istemişti. Ama fısıltılarını 6 kez dinledikten sonra bunu inkar edemiyordu artık. Eğer bilgiyi edinmek istiyorsa söylediğini yapmak zorundaydı. Yalvarayarak masasına gitti, internete girdi. Sayfa önüne çıkınca Google'ın renkli logosunun altına soruyu yazdı. 0.62 saniye sonra 175 bin dosyadan ilk onu çıktı ekranına. Aynen Julia'nın söylediği gibi 7. dosyayı açtı. Sitenin ana sayfasında şöyle yazıyordu. Bu sitede yer alan bazı bilgiler birçok federal, yerel ve devlet yasasına aykırı olan faaliyetlerle ve araçlarla ilgili olabilir. Bu siteyi tasarlayanlar hiçbir yasanın çiğnenmesini desteklememektedirler ve sorumlu tutulamazlar. Bu dosyalar sadece bilgi vermek için tasarlanmıştır. Eğer belgeyi okuduysanız ve şart ve koşulları kabul ediyorsanız Enter'ı tıklayınız. Tversky hemen sayfayı açtı. Ekran değişince Tversky okumaya başladı. Nava oturunca biraz yaylanan siyah Iron marka sandalyesine gömüldü. Masasının üstünde duran lambayı yaktı ve çalışma mekanı yumuşak bir beyaz ışıkla aydınlanırken karanlık ofisin geri kalanı gölgelerle doldu. Baş parmağını kare cam panele bastırdı. Bir ışık gördü. Baş parmağı pembe parlıyordu. Düz ekranda 2 kelime vardı. Parmak izi onaylandı. Sisteme girebilmişti. Tversky'nin dizüstü bilgisayarından indirilen son verileri okuyarak zaman kaybetmedi. Bunun yerine sistemde biraz dolaşıp genelde rehber olarak bilinen kısma geldi. Bu programla tüm veri tabanlarına giriliyordu. CIA, FBI, Vatandaşlık ve Göçmen Bürosu, Vergi Dairesi, eğer Julia Perlman'ın söylediği gibi bir adam varsa bu rehberde çıkacaktı. Soyadı, Kan, Kain, Kane, Kane, Kain, Kaine. Adı David. Şehir New York. Eyalet NY. Enter tuşuna basıp programın veri tabanlarının taramasını bekledi. Zaten fazla beklemesi de gerekmedi. 6 uygun yanıt bulundu. Kane David L. 14 Meadow Sokağı, Brookline, New York. Kan David P. 300 Batı 107. Sokak, Manhattan, New York. Kane David M. 28 Batı 10 Sokak, Manhattan, New York. Kane David T. 945 Amsterdam Caddesi, Manhattan, New York. Kane David S. 24 Forest Park Sokağı, Woodhaven, New York. Kane David 1775 York Caddesi, Manhattan, New York. Başka bir arama için tıklayınız. Nava, 2. ve 4. kişilere odaklandı. İkisinin de adresi Columbia Üniversitesi'nin 6 blok civarındaydı. Kane David P.'yi tıkladı. Biraz bekleyince ekran bilgiyle doldu. Nava hemen dosyaya bir göz attı. Özellikle aradığı şeyler vardı ama bunlardan hiçbirini bulamadı. Adam sıradan bir New Yorkluydu. Büyük bir dairesi ve bolca borcu vardı. 3. kişiyi atladı ve Kane David T.'yi tıkladı. Onun Kolombiya'dan mezun olduğunu görünce gözleri büyüdü. Julia'nın sözünü ettiği kişi bu olmalıydı. Pasaport fotoğrafına baktı. David Kane de sanki ona bakıyordu. Gözlerinde katı bir ifade vardı ve sanki onu seyrediyormuş gibi gülümsüyordu. Dosyanın geri kalanına da baktı. Okurken bilgileri ezberliyordu. İşi bitince fotoğrafa döndü yine. "Neden bu kadar önemlisin Bay Kane?" diye sordu. Bir yandan da Julia kendisine daha fazla bilgi verebilseydi daha iyi olacağını düşünüyordu. Birden birinin usulca yaklaştığını duydu. Biri geliyordu. Grimes karanlığın içinden çıka geldiğinde nava ekranı daha yeni kapatabilmişti. Grimes elindeki koca kırmızı elmayı ısırıp karşısına oturdu navanın. Çiğnerken de sararmış dişlerini göstererek sırıttı kadına. "Bir ısırık," dedi kadına doğru uzatarak elmayı. "Hayır sağ ol," dedi Nava, iğrendiğini belli etmemeye çalışarak. "Tokum." Yanaklarını şişiren adam sesli bir şekilde yuttu elmayı. "Sen bilirsin." Daha da büyük bir ısırık alıp yemeye devam etti. Sırtını koltuğa yaslayıp çıplak ayaklarını Nava'nın masasına koydu. "Bir şey mi istiyorsun?" diye sordu Nava. "Belki kim bilir," diye cevap verdi çiğnerken Grimes. Bu adam gerçekten iğrençti. "Peki şöyle sorayım o zaman. Ne istiyorsun?" "Hiç. Ben de gecenin bir vakti çalışıyordum. Gelip bir merhaba diyeyim dedim." "Merhaba," dedi Nava. Grimes bir ısırık daha aldı ve tavana bakıp ağzı açıkken çiğnemeye başladı. Belli ki Nava'yı yalnız bırakmayacaktı. "Peki o zaman ben işime döneyim," dedi Nava. "Tabii olur," dedi Grimes ama yerinden kıpırdamadı. Nava ona ters ters baktı. "Peki canım, gidiyorum. Biraz sosyalleşelim demiştim." Ayağa kalktı, yürümeye başladı ama yarı yolda durdu. Bu arada geri dönerek, "David Kane'i nereden bildin?" Nava'nın ifadesi hiç değişmedi. "Ne demek istiyorsun?" diye sordu. "Biraz önce dosyasına bakıyordun değil mi?" "Öyle mi sandın? Niye?" diye sordu Nava. "Sanmadım, biliyorum bebek," dedi Grimes bir ısırık daha alırken. "Üzerinde çalıştığım tüm dosyaları şifrelerim. Biri girince ne zaman girdi, kim girdi bilirim." "Sen neden David Kane ile ilgileniyorsun?" diye sordu Nava. "Doktor Jimmy, yani Forsty, yarın sen onu yakalayıp getirmeden önce hakkında her şeyi öğrenmek istedi de." Nava'nın aklı karışmıştı. Elini bacağına koyup ayak bileğindeki tabancayı yokladı. Bunu alıp Grimes'in kafasını dağıtmamak için kendini zor tutuyordu. Fazla bir şey ele vermeden, "Yarın birini yakalayacağımdan haberim yoktu, özellikle de David Kane'i," dedi. "Daha resmi olarak bir şey söylenmedi ama ben Doktor Jimmy'nin aklı nasıl işler bilirim. Kane'in hemen getirilmesini isteyecektir." "Neden?" Grimes ona bir salakmış gibi baktı. "Çünkü o beta deneyi." Elmasından son bir ısırık alıp kanalını çöpe attı. Çöpü tutturamadığı için elma yanına çarpıp yere düştü. Grimes elmayı yerden almadı. "Dün Tversky'nin bilgisayarına bir solucan yerleştirdim," dedi. Kendini beğenmiş bir edayla. "Yani bir dosyayı tamamen sildiğinde ve bunu başka bir yerde yedeklediğinde elektronik postayla hemen bana ulaştırılıyor. Bu gece şansım yaver gitti. Tversky gece yarısı tüm dosyalarını sildi. Bilgilerin birçoğu zaten elimdeydi. Ama yeni dosyalardan David Kane'in tüm tıbbi kayıtları çıktı. Onun beta deneyi olduğunu anladık. Bu bilgileri daha kimseye göstermedim. O yüzden senin nereden bildiğini merak ettim." "İz peşindeydim," dedi Nava, sanki bu her şeyi açıklıyormuş gibi. "Demek sen de Tversky ile buluşmasını gördün, öyle mi?" dedi. Grimes etkilenmişti. "Bu casusluk işlerinden hoşlanırım. Hoş, Doktor Jimmy zaten alfa deneyinin kim olduğunu bilmediği için feci kızgın. Beta deneyini de elinden kaçırmaz, hemen yakalar." Nava başını salladı. "Ben hemen bilgisayarımın başına döneyim, 5 dakika içinde bir turnuvaya katılacağım. Görüşürüz." Bir cevap beklemeden Grimes koridor boyunca kendi odasının ışığının geldiği yöne doğru yürüdü. Nava saçlarını düzeltti eliyle. "Eğer Grimes'ın Forsty konusunda söyledikleri doğruysa, o zaman durum iyice sarpa sarmıştı. Keşke ne yapacağını kestirmek için vakti olsaydı ama zaman akıp gidiyordu. New York eyaleti bina kayıtlarından Kane'in dairesinin planını indirdi. Ceketini kaptı, sırt çantasını yüklendi. Mavi büyük bir çantayı da aldı ve kapıya doğru ilerledi. Sokağa çıkınca bir taksi çağırdı. 945 Amsterdam," dedi şoföre. Taksi hızla yol alınca Nava arka koltuğa yapıştı. İlk önce tabancasına baktı, sonra da gözlerini kapadı. Kane'in dairesinden 100 blok kadar ötedeydi. Yani karar vermek için 15 dakikası vardı. Kane evine yaklaşırken girişindeki merdivenlerde evsiz bir adam gördü. Adam için üzüldü çünkü yakında kendisi de sokaklarda yaşamak zorunda kalabilirdi. Merdivenleri varınca eğilip adamı yüzüstü çevirdi. Ahbap iyi mi? Adamın kanrevan içindeki yüzünü görünce birden durdu. Bu kendi yüzüydü. Kane bir an için aklını kaçırdığını düşündü ama sonra kendini toparladı. Kendine değil Jasper'a bakıyordu. Tanrım, Jasper ne oldu sana? Rus dostlarından biriyle rastlaştık da dedi öksürerek Jasper. Bir yandan da burnundaki kanı siliyordu. Vitali'nin selamı var sana. Tanrım beni affet Jasper. Kane Jasper'ın kolunu boynuna doladı ve kardeşini kapıya kadar götürdü. Cebinden anahtarı çıkardı, kilidi açtı ve Jasper'ı merdivenlerden çıkardı. Evde bir sürprizle karşılaşmak istemiyordu. Sokağın karşısındaki apartmanın damına çıkmış olan Nava, Kane yabancıya yardım ederken gece görüş dürbününü taktı. Bu adam tanıdıktı ama Nava bir türlü kim olduğunu hatırlayamıyordu. Ayrıca yüzü kan içinde olan adam pek de tanınacak halde değildi. Ufak bir dijital kamera çıkardı, bunu da gece görüş dürbünü yerine kullanabilirdi. Yabancı adamın yüzünün birkaç resmini çekti, bunu sonra inceleyecekti. Sonra daha sonra kurduğu tripoda döndü. Beşinci kattaki daireye bakarken ışıkların yanmasını bekledi. Bir dakika boyunca karanlığı seyredip yanlış daireyi gözetlediğinden şüphelenmeye başlamışken küçük bir ışık gördü. Koridorun ışığıydı bu. Kane kapıyı açmıştı herhalde. Şimdi görüş alanına girecekti. Nava gerildi. Kane ışığı yakıp da kapıyı açınca iki kardeş düşe kalka eve girdiler. Birlikte yere kapaklanmamak için Kane kapının koluna yapıştı. Hadi Jasper dayan geldik. Jasper inledi. Sağ gözünü açtı. Sol gözünü de açmaya çalıştı ama şişen gözü kapanmıştı. Bir an için kendine geldi. Birkaç adım attı sonra da kanepeye yığıldı. Kane kapıya yaslanıp zar zor nefes alan kardeşini izledi. Kendi nefesi normalleşince Kane Jasper'ın yanına gitti. Gömleğini açtı ve yaralarına baktı. Kardeşinin göğsünde mor bir iz vardı ama kaburgaları kırık değildi. Yüzü dağılmıştı. Sol gözü mosmordu ve yanağı yırtılmıştı. Yüzü kan revan içindeydi. Burnu kanamış ve şişmişti. Ama galiba kırık değildi. Ayrıca Jasper'ın kafasının arkasında da koca bir şişlik vardı. Kane mutfağa gitti, bir tasa sıcak su doldurdu. Rula kağıt havluyu aldı ve dönüp kardeşini temizlemeye çalıştı. Kanı temizleyince Jasper'ın hali pek de fena değildi. Hala Mike Tyson'la bir round boks yapmış gibiydi. Ama her an ölecekmiş gibi bir hali de yoktu. Kane onu hastaneye götürmeyi düşündü ama doktorlar Jasper için ne yapacaksa bunu Kane de yapabilirdi. Gerçi doktor belki birkaç ağrı kesici yazabilirdi. Kardeşinin deliksiz bir uyku çekmesi gerekiyordu. 5 saat boyunca acil serviste dikilmek onu iyileştirmeyecekti. Ne haber deyince Jasper, Kane bir an için korktu. Nasılsın? Pek parlak değilim ama göründüğümden daha iyiyim ben herhalde, dedi Jasper oturup bacaklarını kanepenin yanından aşağıya sarkıtarak. Dur biraz nereye gidiyorsun diye sordu Kane Jasper'ın omuzuna yapışıp. Tuvalete gelmek ister misin dedi Jasper Kane'in elini iterek. Ayağa kalkınca neredeyse yere kapaklanacak gibi olup düşmemek için Kane'in koluna yapıştı. Sana tuvalete kadar eşlik etmeme ne dersin? İyi fikir. Kane kardeşi tuvalette işini görürken kapının dibinde bekledi. Jasper kapıyı açtığında berbat görünse de en azından sırıtıyordu. Daha doğrusu sırıtmaya çalışıyordu. Aynaya bakınca fikrimi değiştirdim. Aynen göründüğüm gibi hissediyorum kendimi. Jasper başının arkasını hafifçe yokladı. İlaç var mı evde? Kane başını salladı. Advil'den başka bir şey yok. İstersen sana nöbetleri önlemek için verdikleri deneysel ilaçlardan vereyim. Advil alayım ben. Akıllıca bir seçim dedi Kane kardeşinin yanından geçip tuvalete girerken. Kaç tane istersin dedi ilacı göstererek. Kaç tane var? Kane şişeyi boşaltarak 4 hap aldı. Jasper hiç zorlanmadan 4'ünü de yuttu. Kane kanepeye kadar ona yardım etti ve ikisi de oturdular. Bu akşam ne dertler açtın başına diye sordu Jasper. Başa çıkamayacağım bir dert açmadım dedi Kane bu sözleriyle kardeşini avutabileceğini umarak. Herhalde bu yüzden Ruslar yüzümü kum torbası gibi kullandılar. Seni ben mi sandılar? Ya? Kane parmaklarına baktı. Bir sonraki soruyu nasıl soracağını bilemiyordu. Peki beni neden eşek sudan gelene kadar dövmek istediklerini de söyledi mi Kovlov? Çinlilerle ilgili bir şeyler zırvaladı. Bok'u yedim. Nikolayev'in nasıl hemen haberi olmuştu ki? Billy Wong'un yerinde oynadığından. Diğer oyunculardan biri gammazlamıştı herhalde. Nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Jasper elini salladı. Bunun olacağını bilemezdin ki. Evet ama yine de belki de birkaç günlüğüne şehirden ayrılsan iyi olur. New York bu aralar benim için pek de güvenli bir yer değil. Ya da bana tıpatıp benzeyenler için. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yarın Philadelphia'ya gideceğim dedi Jasper yavaşça burnunu kaşıyarak. Sen de benimle gelsene. Keşke gelebilsem ama Doktor Kumar'ın testlerini tamamlamak için burada kalmam gerek. Bu nöbetleri durdurmak için verdiği ilaç işe yarıyor gibi. Jasper başını salladı. Şehirden çekip gitmen gerek. Yapamam. Kane ayağa kalkıp parmaklarıyla saçını düzeltti. Eğer nöbetlerimi kontrol altında tutamazsam bir hayatım olamaz. Bu benim son şansım. O herif seni öldürürse de bir hayatın olmayacak. Ya ben bunu nasıl akıl edemedim acaba diye diklendi Kane. Bana baksana sen yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir an için iki kardeş de bir şey demedi. Sessizliği bozan Kane oldu. Özür dilerim Jasper, artık uçurumun kenarına geldim de. Her şey yolunda gitseydi para işini halledecek bir iş bulurdum. Sağlığım derken şu garip Kane cümlesini bitirmedi. Lokantada olanlardan söz etmek istemiyordu. Neyse yani anlayacağın keçileri kaçırıyorum galiba. Kane bir sandalyeye attı kendini. Her şey üstüne üstüne geliyormuş gibiydi. İkizinin dağılan yüzüne bakınca hayat tüm gerçekliğiyle çok fazlaydı onun için. Hadi yatalım dedi Jasper kanepeye uzanıp gözlerini kapatırken. Kim bilir belki de uykunda rüya görürsün. Vahiy gelir. Böyle garip şeyler oluyor insanlara. Tabii dedi Kane lokantada olanları düşünerek. Oluyor.